yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında hafta ortasında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bugün yine çok özel konularımız ve konuklarımız olacak. Eğer onlara soru yöneltmek isterseniz bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuz olacak. Sayın Genç'le kültürel mirasın korunması üzerine ve dernek çalışmaları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den alacağız. Ve Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak, gençlik edebiyatını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Her yer sensin, kaçsan Ege'ye. Gelince gel, yazdan eriyince, yağmur dileyince, Merkür dize gelince gel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. KÜMAT, yani Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği. Derneğimizin yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuz. Sayın Genç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler öncelikle.
Kültürel mirasın korunmasına gerçekten çok önem veriyoruz. Çünkü adı üzerinde mirasımız ve siz de bu alanda çok önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Özgeçmişinize de şöyle bir baktığımızda gerçekten öğrencilik yıllarınızdan itibaren hep konservasyon, restorasyon gibi işlerde uğraştığınızı evet. görüyoruz ve sanıyorum sonuç olarak bütün bu çalışmalarınız birleşmiş ve Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği'ni evet. kurmuşsunuz. Biraz bu dernekten bahsedelim. Sonrasında da hem konservasyon nedir, restorasyon nedir, nasıl yapılır, biraz da o konulardan bahsedelim.
Seve seve sizlere ve dinleyicilerimize bu konuda bilgi vermekten mutluluk duyarız. Şimdi demiş olduğunuz gibi öğrencilik yıllarından beridir çokça kazılara gittik ve pek çok sorunları da gördük. Ta öğrencilik yıllarından beridir. Daha sonra ben ve arkadaşlarım devlet bünyesinde de restoratör konservatör olarak görev aldılar. Üniversitede hocalık yapan arkadaşlarım da aynı şekilde. Ama bu bireysel gayretlerle değil de galiba bir dernek çatısı altında örgütlenerek hareket edilmesi gereken çok önemli bir konu
evet.
olduğunu fark ettik. Ve biz 2016 yılında derneğimizi kurduk. Bizim gayretimiz şuydu, alanda konservasyon uygulamaları yapılıyor. Hatta ve hatta eleştiri alan restorasyon uygulamaları da var. Sadece obje bazında ya da mimari bir örnek bazında değil de korumayı bütüncül olarak ele alıp başıyla sonuyla sürdürülebilir bir korumayı ülkemizde nasıl yerleştirebiliriz? Yani bu tek başına devletin de yapabileceği bir şey değil. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulacak aktiviteler de gerekiyordu. Hı hı. Çalıştayların yapılması, konferansların düzenlenmesi, gerekiyorsa tanıtıcı filmler, kamu spotları. Pek çok konuda hani hareket edilmesi gereken kolektif bir çalışma olduğunu anladığımız hı hı. zaman yani konservatör, restoratör titrimize biraz daha üst perdeden bakıp hatta işte kaçakçının önlenmesi, kaçak kazıların durdurulması ile ilgili neler yapılabilir gibi üst bir söylemle yola çıktık ve çok kısa bir süre içerisinde de destek gördük. Tüm dostlar, camiadaki büyüklerimiz, küçüklerimiz bu derneğe destek verdiler ve pek çok etkinliğe de davet edilerek kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Hı hı. Tıpkı şu anda olduğu gibi.
Evet.
Tekrar teşekkür ederiz. Bizim gayretimiz şu. Yani bir çalıştay düzenlemekle de bitmiyor iş. Hı hı. Bunu yasal zeminde, bunun sonuç bildirgelerinin, yasal karşılıklarının olması için işte hukuk müşavirlerimiz var. Ya da konservatör, restoratör tanımının Avrupa'daki meslektaşlarımız gibi Türkiye'de olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Avrupa'da şöyle bir sistem var. Bir restoratör, konservatör 1'den 8'e kadar dereceleniyor ve derecesi karşılığında iş yapabiliyor. Mesela sadece 4. seviye bir konservatör temizlik yaparken daha üst seviyede eğitimini almış, yani yüksek lisansını ve doktorasını hmm. almış kişi o işin koruma planlamasını yapıp yayınında yapabiliyor.
Üniversitelerde doğrudan doğruya koruma ve restorasyon bölümleri. Gibi bölümler var.
Artık
öyle değil
var.
Mi?
Artık var. İlk İstanbul Üniversitesi'nde 1996 yılında açılmıştı. 4 yıllık bir bölüm olarak açıldı. Uzun yıllar 4 yıllık bölümlerimiz yoktu ve aradaki personel boşluğunu 2 yıllık meslek lisesi okullarındaki
evet.
eğitim görmüş tekniker personel yürüttü. Ancak şu anda alanda hem 4 yıllıklar hem 2 yıllıklar aynı işi aynı derecede yapıyorlar.
Hı hı.
Burada bir işleyiş problemi yaşanıyor. Ama Avrupa, özellikle Avrupa Restoratörler Derneklerinin Konfederasyonu olan ECCO bunu çözümlemiş durumda. Bir restoratör konservatör tanımını yapmış ve bunun tüm Avrupa'daki ülkelerde ve hatta eyaletlerde hayat bulması için de gayret gösteriyor. Şimdi biz de ECCO ile görüşüyoruz. Gayretimiz o ki Ekim ve Kasım aylarında düzenleyecekleri kongrelere genel kurul toplantılarına katılacağız. Davet edildik. Türkiye temsilcisi olarak ECCO'nun bir üyesi olup Türkiye'de restoratör konservatörü meslek tanımını tüm birimlerde, kurumlarda en doğru şekilde hayat bulacağı şekliyle bunu artık
hayata
kazandırmak, hayata
istiyorsun.
Geçirmemiz
evet.
gerekiyor ki doğru tanım yapılırsa o tanıma uygun işler de çıkacak. Hatta işte görüyorsunuz kötü restorasyon haberleri
hı hı.
her geçen gün duyuluyor. Gerekçesine işte işin ehli olmayanları veriliyor. Bir yeterlilik beklenmiyor. Hani diploman var mı? Evet. Ama yeterli mi? İşte o noktada bazı standartlar gerekiyor. İşte biz dernekçe hani bu motivasyonla bu sorunları görerek bir konumuz da bu oldu. Hı hı. İşte sadece bu da değil. Aslında derneğimiz farklı bir açılım da yaptı. Son 6 ay içerisinde önleyici korumayı çok vurgulayarak örneğin geçtiğimiz Nisan ayında Heritage İstanbul Fuarı'nda bir panel düzenledik. O panelde önleyici korumanın tüm yönleriyle hani müzenin içi, dışı, arkeolojik kazılar, yangın, deprem yani tüm faktörleriyle kültürel mirasımız tehdit altında. Ya bunun önüne geçmek daha sonrasında alınacak o aktif uygulamalardaki maliyeti de oldukça kısıyor. Hı hı. Yani önleyici koruma kültürümüzün olması gerekiyor Türkiye'de. Bunu biraz daha empoze etmek için, çok daha hani kulaklara yerleştirmek için de bu sene bir çalıştayımız olacak. Ekim ayında Antalya'da düzenleyeceğiz bu çalıştayı. İşte 3 gün boyunca uzmanlar gelip önleyici koruma pratiklerini anlatacaklar ve bir sonuç bildirgesiyle bir kitap çıkaracağız. Gayretimiz o ki tüm müzelere de ulaştıralım, hı hı. Tüm uzmanların eline geçsin. Yani bu ıskalanmayacak, gözden kaçırılmaması gereken, oldukça odaklanılması gereken bir konu olduğu için önemsiyoruz. Yani bu yılki ve bir sonraki yılki tüm eforumuz işte kültür varlıkları zarar görmeden evet. Onların önleyici korunması ile ilgili neler yapılabilir aktarmak.
Evet, siz önemsiyorsunuz. Biz de çok hı-hı. önemsiyoruz. Şimdi evet, önleyici korumadan bahsettik, çalıştaylardan bahsettik. Hı-hı. Kimler katılabilecek bu çalıştaylara? Bu eğitimler hocalarımız tarafından hı-hı. verilecek sizin aktardığınız gibi ama alıcılar kimler olacak?
Evet. Bizim çalıştaylarımız şöyle işliyor. Mesela seramik konusunda geçen sene Eskişehir'de yaptığımız çalıştayda bir kere bu konunun eğitimini veren hocaları buluşturuyoruz. Hı hı. Hocalarımız da kendi aslında eğitimleri farklı ülkelerden de olabiliyor. Ya da bakış açıları, yaklaşımları, ekolleri farklı olabiliyor. Kendi içlerinde bir standarta da gidilebiliyor bu istişareler yoluyla, hı hı. beyin fırtınalarıyla. Bu güzel bir sonuç. Güzel bir sonuç veriyor. Ve başka paydaşlar, başka yararlanıcılar da yine bu işin eğitimini almış ama uzun yıllar ya çalışmamış ya da sadece bildiği yöntemlerle çalışmış kişilerin de bir nevi kendilerini revize etmeleri gibi. Yani yeni bilgilerle donanıp orada güncel gelişmeleri de takip ettikleri bir platform sunuyoruz. Hı hı. Biz bunu derneğimizin web sitesinde ya da sosyal medya kanallarında sürekli ilanını yaparak çağrılarda bulunuyoruz. Şu da bir konu tabii, sanat tarihçi olabilir, arkeolog olabilir. Bir eser tabii ki onun da bir muhatabı. Hani biz uygulama yapıyoruz, eseri elimizi sürüyoruz ama onun da önleyici koruma hakkında bilgi sahibi olması beklenir, gerekir.
Evet.
Ya da seramikle ilgili en azından basit anlamda neler yapılabileceğini öğrenmek anlamında bizim çalıştaylarımıza ilgi
üniversite
gösteriyorlar.
Üniversite öğrencileri de katılabilirler.
Mutlaka,
değil mi?
Üniversite öğrencilerini özellikle çağrıda bulunuyoruz. Yani nerede olursa olsun, Batman'da ya da İstanbul'da hangi üniversitede okuyor olsun. Hı hı. Biz bunları buluşturuyoruz. Yani aslında bizim maksadımız bir nevi
bilgi paylaşımı.
Bir bilgi paylaşımı zaten evet. Bir de bir sinerji oluşturmak. Yani kendimizi sürekli geliştirmemiz gereken bir alandayız. Konservasyon alanı. Hı hı. Hani konservasyon önemi de şudur. Biz tarihi esere dokunuyoruz ya. Şu anda belki 1000 tane konservatör arasından sadece ben dokunuyorum. Çok büyük bir sorumluluk. Ve bu geleceğe aktarılacak. Yani 50-60 sene sonra bir konservatör benim çalıştığım objenin bir bilgi fişine baktığı zaman yani beni ayıplamamalı ya da geride kaldığımı düşünmemeli. Biz geçmişteki çalışanların şu andaki uygulamalarına biraz hani böyle şey bakarız. Yani acaba deriz imkansızlıklarla mı böyle yapılır?
Daha detaylı olabilir
evet.
miydi?
Ama işte bunlara fırsat vermeme noktasındayız artık. Daha aklı selim. Uzun koruma programları yaparak, planlayarak hı hı. doğru malzemelerle doğru işleri yapmamız gerekiyor. İşte bunları da böyle etkinliklerle, çalıştaylarla bilgi paylaşarak kendi meslek içi gelişime de, kapasite arttırmına da imkan tanıyarak gerçekleştirme gayretindeyiz.
Tabii yalnızca maddi hı hı. kayıp olmuyor. Hani dediniz ya belki bir tek ben dokunabiliyorum hı hı. diye. Manevi kayıplar da oluyor. Gelecek nesillere iletiliyor tüm bu miras. Biraz bu konservasyon ve restorasyon işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Dinleyicilerimize aktarır mısınız? Örneğin işlem nasıl başlar? O obje toprak altından çıktığı anda evet. o süreç nasıl işler? Biraz öğrenebilir miyiz sizden?
Yani tam bir belgesel film gibi oluyor. Biz çok heyecanlanıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi mesela toprak altında binlerce yıl kalmış bir materyal. Kim bilir o toprağa nasıl gömülmüştü en son. Yani Mesela şöyle diyelim, bir mezar buluntusu mutlaka bir dini ritüeli temsil ediyor, bir hikayesi var. Bir anda toprak kaldırılıp gün ışığında buluştuğu zaman zaten bozulma sürecine de girmiş oluyor. Biz de tam o noktada, yani koruyucu tedbirler alarak, ısı ışık ve nem değerlerini kontrol altında tutarak objeyi güzel bir ortama, yani aslında bu kazı evindeki bir atölye gibi değil de bir laboratuvara aktardığımızı söyleyelim.
Daha ciddi bir ortama.
Evet. Çünkü bu, dediğim gibi, etkin ve çok doğru bir uygulamanın gereksinimi bir konu. Iskalamamanız gereken bir proses var. Bir kere analizini mutlaka yapmanız gerekiyor. Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İşte o yüzden laboratuvar diyoruz. Laboratuvardaki imkanlar dahilinde gerekiyorsa röntgen çekiyoruz. Gerekiyorsa tahribatsız analiz yöntemleriyle, XRF cihazlarıyla elementin içeriğini öğreniyoruz. Yani önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilince, bozulma durumunu da tespit edince ona uygun yol haritası da belirlemiş oluyoruz. Hangi kimyasalları kullanacağız ya da kimyasal kullanacak mıyız, mekanik mi gideceğiz? Bu politika içerisinde ele alıyoruz. Ama her malzemeye de çalışmamayı öneriyoruz. Ben kendi adıma kazı yıllarından, öğrencilikten bu yana hep bir metal konservasyonu olarak kendimi geliştirdim.
Öyle bir branşlaşma mı var öğrenciler arasında ya da yüksek lisansta mı o branşlaşma gerçekleşiyor?
İşte o konuyu bana soruyorlar öğrenciler de, nereye doğru yönelelim? Ben diyorum ki kalbinizin sesini dinleyin. Ben çünkü metal bir objenin, işte sikke çıkmış olsun, bir bakır alışımıysa böyle yemyeşil görürsünüz onu. Bakır korozun ürünleriyle kaplıdır. İşte onu böyle mikroskop altında bisturimle böyle küçük küçük temizledikten sonra.
Ameliyat yapar gibi değil mi
sanki? Kesinlikle öyle, ve bir sabır işi.
Evet.
Ama öncesi ve sonrasını gördüğünüzde de, yani muazzam olduğunu, tarihe nasıl bir dokunuş yaptığınızı, yani sizi mutlu eden bir tablo ortaya çıkıyor.
Bu topraklar o kadar çok dediğiniz eserlerle dolu ki,
evet,
ve her bir minicik sikke için bile, minicik bir obje için bile bu kadar yoğun emek,
evet,
maddi manevi çaba gerekiyor. Gerçekten çok zor. İşiniz gerçekten çok zor.
Çok zor. Biz bu yüzden büyüklerimizden ya da bu konuyu tam bilmeyen çevrelerden destek bekliyoruz. İlgiyi bekliyoruz. Hani konservasyon dediğimiz anda bile, ya nedir o? Hani bu önleyici koruması da var. Hani aktif uygulamalar, pasif uygulamalar. Yani bir yere koruyucu bir şerit çekip girilmez demek bile bir konservasyon. Ya da işte spreyler satılıyor ya. İşte maalesef çeşmelerimiz boyanıyor ya da görmüşsünüzdür duvarlara kötü yazılar.
Evet.
Hani onun önüne geçmek bile bir önleyici koruma. Önleyici koruma o kadar büyük bir konu ki. Hani bunu toplumun her bireyinde bir farkındalık oluşturabilirsek, ben mesela bir konservatör olarak beni çok mesleğimi yapmış hissettirir.
Evet.
Varoluş nedenime hitap eder. İşte bir de takım oyunu gibi görüyoruz. Ben ne kadar diye bir konservatör olsam, yani bir futboldaki futbolcu gibi, iyi bir saha, iyi bir hakem, coşkulu bir taraftar. Yani hepsiyle beraber bir sonuç almam mümkün. İşte benim de mesela laboratuvarımda düzgün cihazlar, yani Avrupa'daki videolardan hayranlıkla izlediğimiz teşkilatları ülkemizde her kazıda göremiyoruz.
Evet.
Ama bunlar sağlanırsa biz de mesleğimizi o kadar iyi yapacağız ki.
O kadar İçimizde iyi, o aşk
mükemmel
var
o,
diyorsunuz.
Tabii. Yani kendimizi sorgulamayacağız. Yani bir şeyleri yetiştirmek derdiyle. Çünkü kazı sezonlarını biliyorsunuz, 3 ay ya da 4 ay.
Evet, evet.
Mesela kazının bitmesine bir hafta kala gelen materyalleri o sıra çalıştınız. Yani bir sonraki yıla nasıl bırakacaksınız? İşte biraz problem olduğu için hızlı bir
gözünüz arkada da kalıyor değil mi?
Yani bunlara mal vermemek için bunun bir kültür, bir program, hakikaten bir proje bazında ele alınması konuları olduğunu bizler YouTube'da açtığımız kanal sayesinde,
evet,
de paylaşmaya çalışıyoruz.
Tam son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Tam da onu soracaktım. Kümad Medya tarafından hazırlanan Miras Sohbetleri belgesel dizisi,
evet,
diye önümde,
evet,
not var efendim. Şimdi bu diziden çok kısa bahsedelim son dakikalarımızda. Ve amacınız nedir bu belgeseli çekmekte?
Oradaki gayemiz şu oldu. Alanda o kadar çok aktörümüz var ki, bu aktörleri bir şekilde kayıt altına almamız gerektiğini anladık. Bir sözlü tarih çalışması. Uzmanı konusunu anlatırken arka planla da yaptığı işlerden videolarımız dönüyor. Ve aslında dinleyici de fark etmeden bir insanın hikayesini dinlediğini zannederken konuyla ilgili de bayağı bilgi ediniyor.
Bilgi sahibi oluyor, evet.
Bu arka arkaya şu anda 15 tane kadar videomuz oldu. Ve bunu arttıracağız. Herkes de bu konuya emek vermiş. Tüm konservatör, restoratörlerin, sanat tarihçi ve arkeologların, koruma bilinci olan, kültürü olan herkesin söyleyecek sözü olduğunu inanıyoruz. ve video çekimleriyle de paylaşacağız.
İnternetten nasıl ulaşabilirler?
Bize şöyle, derneğimiz Kültürel Miras Koruma ve Araştırma Derneği, kısacası KÜMAT. Hı hı. YouTube'daki Miras kanalımızdan lütfen abone olun sayın, hı hı, dinleyiciler diyelim. Takip edebilirsiniz ve hatta yorum yaparak istediğiniz konuları, hangi konularda röportaj talep ediyorsanız da bize ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde bilgilendirici platformumuza
herkese bekliyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Genç, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Sizlere hem size hem de sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarımıza.
Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hepsi kültürel mirasımızın korunması için. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi, konservatör ve restoratör Uğur Genç stüdyo konuğumuzdu. Kültürel mirasımızın korunması için dedik ya, tüm çabamız, biz de bu açıda, bu minvalde sohbet ettik. Kendilerine verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Seyyah oldum, şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kendi efkarımca okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Gün akşam oldum, gün akşam oldu. İki elim gitmez oldu yüzümden. Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden. Kusurumu gördüm kendi özümden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Gün akşam oldu, gün akşam oldu. Bozuk şu dünyanın düzeni, bozuk. Tükendi daneler, kalmadı azık. Yazık şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Gün akşam oldu, gün akşam oldu. Kul himmet üstadım, umman adam. Gidenler gelmedi, bir haber alam. Şah
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü nedeniyle Samsun ilimiz başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde etkinlikler düzenlenecek. Biz de özellikle Samsun'daki etkinlikleri öğrenmek üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'i telefon hattımıza aldık. Sayın Demir, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım, size de iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Hafta dolayısıyla neler yapılacak ve özellikle 19 Mayıs günü itibariyle neler yapılacak, dinleyicilerimize duyurmak istiyoruz.
Yani şu anda özellikle birçok engellilerle ilgili programlar var. Üniversite oyunlarıyla ilgili şu anda müsabakalar devam ediyor. Birçok alanda, yani zamanda çok dar ama çok hemen hemen her alanda etkinlikler şu anda devam ediyor. Pazar günü zirveye çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun'da olacak. Tütün iskelesinde bir karşılama töreni olacak. Özellikle Piri Reis gemisinden ve diğer bayrak karşılama töreni orada halkımıza hitap edecek. Oradan yine kapalı spor salonumuzda çok önemli bir program icra ediliyor. Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi düzenlenecek. Spor salonunda halka hitap edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzikalince Bitmeyen Yolculuk final programı icra edecek. Ve akşam bir iftar programımız var. Ondan sonra da Ankara'ya dönecek.
Gerçekten çok yoğun bir etkinlik. Hazırlıklar nasıl gerçekleşti Sayın Demir? Neler yapıldı? Çünkü o kadar yoğun anlattınız ki eminim uzun bir hazırlık süreci gerçekleşmiştir.
Tabii Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, valiliğimizin Samsun'daki önderliğinde tüm ilgili kuruluşlar, özellikle Samsun'u izah ediyorum, işin içerisinde, kutlama programının içerisinde 1 Ocak'tan başlıyor ve 2023'e kadar devam edecek olan aslında bir ilk adımın atıldığı şehir Samsun, Cumhuriyetimizin ilanına kadar gidecek olan bir kutlama süreci. Çok kapsamlı, çok kapasiteli, çok hem yeni nesile hem gençlerimize hem tüm ülkemize çok iyi mesajlar veren, o ilk adımın, o Kurtuluş Savaşı'nın ehemmiyetini, önemini çok iyi anlatan bir program demetiyle birlikte kutlama süreci devam ediyor ve Samsun'da bu başladı. 19 Mayıs'ta da biz 19 Mayıs'ın normal kutlama günü olarak bir zirve yapıyor ama ondan sonra bitmiyor ve programlar yıl boyu devam ediyor Samsun'da.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle ifade etmişlerdi Samsun'a geldiklerinde. Bu 100. yıl etkinliklerinin bir gün, bir hafta, bir yıl değil 4 yıl boyunca süreceğini söylemişlerdi.
Büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Şu anda hemen hemen bütün programlara biz akşamları, sayısı çok, kapsamı çok, içeriği çok. Biz sürekli şu anda programlar devam ediyor. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. Hakikaten çok kapsamlı bir program ekibiyle birlikte de çalıştığımızı, valiliğimizin önderliğiyle o da ifade etmek istiyorum. Bizi duyan herkesin Samsun'un programı, bu coşkuya, bu heyecana ortak olmaya da davet ediyorum.
Evet, biz de buradan tüm dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Tabii 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yani aslında işin spor ayağı oldukça kapsamlı yine bildiğimiz kadarıyla. Siz de bahsettiğiniz pek çok müsabaka da gerçekleşecek. Bu müsabakalara katılım için hala dinleyicilerimizin ya da hani katılmak isteyen sporcular için vakitleri var mı? Yoksa çoktan başladılar mı etkinliklere?
Başladılar. Yani sporcu yönünden katılım şu andan sonra mümkün olmaz. Hı hı. Ama izleme için herkesi davet ediyoruz. Açık, herkese açık. Bunlar izlenebiliyor. Bütün müsabakalar, bütün programlar, bütün etkinlikler büyük bir coşkuyla birlikte. Akşamları konserler, yürüyüşler, tiyatro alanında engellilerle ilgili, gençlerle ilgili birçok programlarımız var. Onları bir kitapçığımız var aslında. İnternetten eğer ulaşabilirlerse tüm program etkinliklerini orada görmek mümkün.
Aa, evet, en kolay bizim iletişim yolu olur aslında.
Tıkladıklarında girdiklerinde oraya görürler. Orada tüm program etkinlikleri, mahiyetleri, içerikleri ve zamanları orada yayınlanıyor. Oradan ulaşabilirler.
Sayın Demir, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Bu coşkuya biz de sizin ve tüm Samsunlu, Samsun'da bu etkinliklere katılacak herkesle birlikte yürekten paylaştığımızı ifade ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Tam bir bahar havası. Yolu düşene ulaşabilecek olan herkesi Samsun'a bekliyorum.
İnşallah efendim. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.
Kolay gelsin. Başarılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir telefon hattımızın diğer ucundaydı. 19 Mayıs etkinliklerinden bahsettik. Özellikle 100. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen etkinlikten ve 19 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinliklerden bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yollar benim umudumdu, yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma durun kar taneleri. Yollar benim umudumdu, yolları kapatmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yollar benim umudumdur, yolları kapatmayın.
Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum, sağ olun.
Yine 19 Mayıs ve Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün gençliği konuşalım istedik. Gençlik deyince aklımıza dün de aslında sevgili Gülün Hoca ile konuşmuştuk. Hani içinde gençliği hisseden, o ruhu hisseden herkesin genç olduğu sonucuna ulaştık. Bugün de biraz edebiyat kısmından bahsedeceğiz ama gençliğin edebiyatı olur mu? Hani edebiyat herkes için değil midir? Onlara özel bir edebiyat var mıdır? Evet. Neler söylersiniz?
Aslında olmalı. Ancak bununla ilgili çok tartışma var. Çocuk edebiyatı var ve o kesintisiz bir biçimde belli, yani hani neleri kapsıyor, nasıl olmalıdır. Ama bizim ülkemizde genellikle çocuk ve gençlik edebiyatı diye anıldığı için gençlik edebiyatı sanki çocukluğa dair bir şeyleri de içermeliymiş gibi düşünüyor.
Onun devamı gibi sanki.
Son yıllarda bununla ilgili çok da çalışma var, gençlik edebiyatıyla ilgili. Çünkü gençlerin sanal platformlarda kendilerinin yazıp okudukları ve sayıları böyle bizim ülkemizde mesela kitaplar 1000, 2000, 3000 basılır. Gençlerin kendi platformlarında yazıp genç yazarların yazdığı sayfa sayısı çok olan böyle kalın kalın kitaplar diye tabir edilen kitaplardan bunlardan 100 bin, 125 bin falan basılıyor. Dolayısıyla da çok ciddi bir piyasa var şu anda gençlerin okuduğu ve gençlerin ürettiği bir takım diyelim eserler.
O blogları mı kastediyorsunuz?
Bloglar bir takım işte sosyal yani şöyle söyleyeyim, yazarların girip kendi yazdıklarını eskilerin tefrika dediği bölüm bölüm paylaştıkları genç okuyucuların da oradan takip ettikleri bir süreç var. Birden çok sosyal platform var bununla ilgili. Fakat ilk başta bu çok su altında diyeyim ben, tabir uygun olursa, çok yüzeyde görünmeyen. Dolayısıyla anne babalar ve edebiyata dair eleştirmenlerin, ki hani ya da pedagogların, eğitim bilimcilerin ilk etapta çok dikkatini çekmedi. Çünkü bizler o mecralarda değildik o zaman. haberdar olmanız gerekiyor böyle bir şeyden. Evet. Sonra sayılar çok artınca ve Türkiye kullanan üçüncü büyük ülke. Yani en çok okuyanlardandı 5 yıl öncesine kadar. Hatırlayacaktır belki dinleyicilerimiz arasında meraklılar varsa. Kitap fuarında, bir önceki İstanbul Kitap Fuarında TÜYAP'ta şeyler yıkıldı. Aradaki bölmek için separatörler yıkıldı. Yazarlara ulaşmak isteyen genç diyelim okuyucular tarafından. Dolayısıyla gençlik edebiyatı biraz daha konu olmaya başladı. Ne olmalıdır, nasıl olmalıdır? Bir kere yani yazarlar da genç olmalı mıdır? Mesela bununla ilgili sorular çok var. Ve bu tartışmalar sonucunda bir takım ilkeler ortaya çıkmaya başladı. Ben biraz onları paylaşmak isterim. Şimdi bir edebiyat alanına baktığınız zaman aslında bu alanla ilgili adlandırmalar bize ışık tutar. Genç deyince biz neyi kastediyoruz? Bir ondan da bahsedeyim. İlk gençlik hani bu onlu yaşlar denilen İngilizceden de tercümeyle işte 12 ile 18 yaş arasında bölümleniyor. Yani 12-14, 15-16 neredeyse yıl farkıyla ilk gençlik, ergenlik ve gençlik olmak üzere bölümleniyor. Biz de gençlik için farklı sözcükler vardır. Onlar bize yol gösteriyor. Yani bu edebiyat nasıl olmalıdır? Gençlik edebiyatı deyince çok belirgin olmayabilir ama bir delikanlı edebiyatı derseniz ya da civan edebiyatı dersem ya da ergen edebiyatı dersem ya da biraz daha koşulları zorlayıp filinta edebiyatı dersem herhalde daha net anlaşılır. Birincisi gençliğin temel hayat zorluklarına ilişkin konuları içermeli. Bu sosyal platformlarda biraz oradan tutturdular ilk başta. İşte kimi sinemaya çevrildi, kimi televizyon dizisine çevrildi yakın zamanda. En temel, gençlik edebiyatının en temel özelliği büyümeye dair başlıkları içeriyor olması. Yazar genç de olsa, yazar yaşlı da olsa fark etmiyor bu anlamda. Okuyucu, yani hitap ettiği okuyucu kitlesi önemli. Bir, ikincisi içeriği çok önemli. Yani teması çok önemli. Büyümekten de kastımız fiziksel olarak büyümek değil aslında. Temelde fiziksel olarak büyümeyi de içerebilir. Çünkü o da çok etkili bir şey. Adolesan denilen bu ergenlik sürecinde bize de çok hormonal söylenirdi. Hormonal değişimler. Hem hormon değişikliği hem de beden değişikliği. Evet. Yani uyursunuz uyanırsınız ve bir gün öncesinden bir santim daha uzunsunuzdur. Uykuda büyür insan. Bize de çok söylenirdi. Dinleyicilerimiz arasında bilmiyorum. Belki gençlik yaşlarında olanlar vardır. Belki yaşı ileride olanlar vardır. Onlar da hatırlayacaktır. Çocuğum sen ne sakarsın? İşte niye takılıyorsun? Böyle şeyler söylenir. Çünkü bedeniniz büyüdüğü için yani gün içerisinde mesela 3 gün önceki boyunuzdan daha uzun, 3 gün önceki elinizden daha büyük bir elle hareket etmek zorundasınızdır ergenlikte ve bu sürekli fiziksel büyümek de zorlar insanı. O yüzden biraz önce söylediğim bu ilk gençlik denilen 12-14 yaşa hitap eden eserlerde biraz bununla ilgili de bir şeyler olmak durumda. Ama 14 yaş sonrasında bu artık biraz daha fark edilir bir şey olduğunda büyümek sadece fiziksel büyümek değil, sır saklamak. Mesela olgunlaşmanın önemli basamaklarından biri, büyümenin önemli basamaklarından biri bir sır saklamak, bir duruma şahit olmak ve onu ilgilisi dışında kimseyle paylaşmamak. Bu konuda size emanet edilmiş bir sırrı, arkadaşınızın sırrını saklayabilmek. Bununla ilgili çok şey var. Tercih yapmak çok önemli. Büyümenin önemli koşullarından biri tercih yapabilmek. Bunu değil, böyle değil, şöyle olmayı tercih ediyorum. Bunu değil, bunu tercih ediyorum diyebilmek. Yani vazgeçebilmek aslında orada biraz da. Ki yetişkinliğe adım atmanın önemli basamaklarından biri. Kendinize ait bir alanın olduğunu fark edebilmek. Her zaman herkese yer olmaz. Ergenlikten çıkışın özelliklerinden biri budur. Bazen toplum olarak yeterince olgunlaşamadığımızı da buradan yakalayabiliriz. Her zaman herkese yer olmaz. Bazı durumlarda kendinize ait alana çekilmeniz gerekebilir. Ve
kapıyı kapatıp odanın içine
evet,
çekilmeniz.
İstediğiniz zaman katılabilmelisiniz. Evet. O odanın kapısını bir protesto aracı olarak kullanmak yerine
gibi.
Kendinize ait bir alanın farkında olmak için kullanabilmek. Mesela büyümenin çok önemli adımlarından biri bu. Bu anlamda işte İpek Ongun'un hala kitapları çok yardım edebilir. Çünkü birebir bunlara çözüm getiren kitaplar onlar. Zamansız kitaplar diye düşünüyoruz. Yine gençlik edebiyatının önemli başlıklarından biri aile. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir grubun parçası olmak ve birey olmak. Yani gerektiğinde bir grubun parçası olmak, bir bütünün parçası olmak, orada bir işleve sahip olmak, bir katkı sağlamak oraya, bir katma değer sağlamak. Biraz ekonomik gibi gelebilir ama değil yani. Ailenin bir parçası olarak, aileyi destekleyen bir parça olarak orada bulunmak. Evet. Kimi zaman da bir birey olmak. Mesela bu başlı başına bir alan. Ve bununla ilgili çok çalışıyor gençlik edebiyatı. Bana sorarsanız zamansız, yani Gülün Karabağ bir gün önce anlatmış yani genç ruha sahip evet. olmak. Bu anlamda büyümek ve olgunlaşmak hala bizim için geçerli. Yani öyle gençlik edebiyatı eserleri var ki yetişkinlerin de okuyup evet deyip kendilerini yakalayabilecekleri, sobeleyebilecekleri
çok özellikler var. Ya da evet ben de bunları var. Yaşamıştım diyebilecekleri.
Tabii hala da yaşayabilirsiniz. Yani bir bütünün parçası ettim. Olmak ve birey olmak. Bir, yani hani yeterince parça olamadığın yani birey olamadığınızda parça da olamıyorsunuz. Yani ben hiç bireyleşmeden bir bütünün parçası olamıyorum. Bunu ailemde öğrenmezsem eğer aile içerisinde yaşadığım mahallede öğrenemiyorum, çalıştığım iş yerinde uygulayamıyorum. Kendim bir aile kurarken bunu yeterince fark edebilemiyorum. O yüzden edebiyat çok önemli. Yani çocukların temel şey yetişkinlerin söylediklerini yapmıyor gençler. Yetişkinlerin yaptığını yapıyorlar. O yüzden bize baktıklarında birer yetişkin olarak ne görüyorlarsa gençler de ona karşı ya da onunla beraber aynı şeyi yapıyor.
Belki bilinçaltı, belki de bilinçli olarak.
Yetişkin modeli, biz insanlar topluluk halinde yaşıyoruz ve yetişkin rol modellerini yetişkinler oluşturuyor sonuçta. Yani bizim travmatize yetişkinler olmamız, gençlere böyle gözüküyor olmamızı haklı göstermez. Herkes evet. kendi kendini sağlatmak zorunda. Evet. Edebiyat bu anlamda hem halden anlamayı hem de kendimizi geliştirme yönlerimizin neler olduğunu bize çok iyi gösteriyor.
Çünkü insan bir şey okuduğunda, evet benim de başıma bu işler gelmişti. Hmm. Bakayım kitaptaki kahraman nasıl kurtulmuş böyle bir durumdan deyip kendince çıkarım yapabilir.
Tabii ki ve aslında hayattaki çok değerli ilişki türlerinden biri arkadaşlık. Bizde çok güzel bir sözcük var, dostluk. Dostluk sadece insandan insana çalışan bir iletişim süreci değil. Hayatta farklı şeylerle de dost olabilirsiniz. Bu bir müzik olabilir, bu bir kitap olabilir.
Ya da bir hayvan olabilir.
Hayvan olabilir, doğanın kendisi olabilir, ağaçlar olabilir, eşyalar bile olabilir. İletişiminiz olmayabilir eşyalarla ama ilişkiniz olabilir. Yani dostluk ilişkisi içerisinde olabilirsiniz.
Arabasını bırakamayanlar gibi.
Olabilir. Bu anlamda sanat eserleri, ki bunun içinde özellikle edebiyat, insanın dostluk süreçlerini hem algılamasına yardım ediyor hem de dost olabiliyor size. Öyle kitaplar vardır ki onun için başucu kitabı diyoruz onlara. Yani bilgi düzeyinde değildir onlarla
ilişkiniz. Çevirip çevirip tekrar okunmak.
Belli roman kahramanları, evet. özellikle çocuklukta tanıştığımız kitapların, masal kitaplarının kahramanları bizimle hayat boyu yürürler aslında. Bu anlamda da gençlik edebiyatı çok fazla davranışa ilişkin kişinin kendini dışarıdan görmesini sağlıyor. Dost söyler ya doğruyu.
Evet.
O yüzden edebiyatın böyle bir geri dönüşü var gençlikte. Anlaşılma ihtiyacı çok fazla gençlik döneminde. Ve o anlaşılma ihtiyacı kitaplardaki karakterler üzerinden tatmin buluyor.
Hmm. Doğru.
Ve bu çok önemli.
Evet.
Birkaç kitaptan bahsetmek isterim. Bir tanesi Görkem Yeltan'ın, doğru söyleyeyim Yeltan. Aslında daha çok dinleyicilerimizin oyunculuğuyla tanıyabileceği, dizilerden tanıyabileceği bir oyuncu, tiyatro oyuncusu. Bez Ayakkabılılar diye bir kitabı var. Bir gençlik, belki ilk gençlik kitabı diyebiliriz. Nasıl bir ortaklık kurulduğunu ve nasıl bir sadece bez ayakkabı üzerinden arkadaşlığın nasıl gelişebildiğini, hangi alanlarda aslında yakınlık kurduğumuzu, hangi alanlarda birbirimizi görmeye cesaret ettiğimizi anlatan güzel bir kitap.
Baleyle alakası var mı?
Yok, hayır. Bildiğiniz spor ayakkabı gibi bez ayakkabı onlar. Ve işte o bez ayakkabıların nasıl insanlar arasında, bir metafor gibi düşünün. Aslında yetişkinler için de güzel bir kitap. Nasıl ortak bir alan oluşturduğunu görüyoruz orada. Gençlik edebiyatında zaman zaman şununla karşılaşabiliriz. Bazı yazarlar gençlere biraz da hani sizinki de iyi değil, biz sizden daha iyiydik deyip haddini bildiğini tarzında bir şeyler de yazıyor. Tercihimiz ondan yana değil. Aslında şundan yana, şiirin mesela en çok okunduğu yaşlar gençler, gençlik dediğimiz çağ. Aslında şundan yana, gencin kendini ifade etmesine aracılık edecek şeyler bunlar. Hem kendini bulabileceği,
hem halden anlayacak,
hem de kendini ifade etmesine yardımcı olacak. Şiir söz konusu olduğunda yazarın yaşı hiç önemli değil. Çünkü şiirin yaşıyor. O yüzden gençlerin en çok okuduğu türlerden biri de şiir. Biri roman, diğeri şiir. Türkiye'de kitap okuma azlığından her zaman dert yanıyoruz. Ama gençlerin hem yani iki madalyonun iki yüzü var. Bir tarafta klasiklere karşı çok mesafeliler. Bundan 50 yıl önce yazılmış bir takım Türkçenin klasik eserlerine karşı çok mesafeli davranabiliyorlar. Öbür taraftan kendi yazdıklarını çok okuyorlar. Özellikle dijital ortamlarda, internet üzerinden çok okuyorlar.
Ve birbirlerine gönderiyorlar mesajlar.
Birbirlerine gönderiyorlar. Şiire çok daha yakın duruyorlar. Bir süre sonra göreceğiz tabii, her zaman olduğu gibi. Ama gençlerin, gençlik edebiyatının bugüne kadar olduğundan çok daha fazla yazar çizerin gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı iki yazarı önermek isterim. Fransızca telaffuzum yetmeyeceği için Türkiye'mizde 18 yayın evinden çıkan Mavi Kirazlar diye bir seri var. Paris'te yaşayan 4 farklı karakterin yer aldığı bir kitap. Türkçe'ye çevirisi çok güzel. Ama belki yurt dışında yaşayanlar için, gençler için önerilebilir. Bir de Ellen Whitlinger'ın Zor Sevgiler adlı bir romanını tavsiye etmiş bir genç yazar. Ben de şöyle bir baktım. Sevmekte zorlandığınız kişilere nasıl ulaşırsınız ya da onlar sizi nasıl sürpriz olarak karşınıza çıkar ve sizi zorlar, onunla ilgili. Ama temelde Türk edebiyatından pek çok örneğini sunmak mümkün. Ben Adalet Ağoğlu deyip sözümü bitireyim. Her kitabı her an Türkçenin zirvesi olarak tavsiye edilebilir her yaştan okuyucuya.
İşte o zaman o genç kavramının altını tamamen doldururuz.
Evet,
genç,
evet.
Hissiyatı genç olan herkesin okuyabileceği çok güzel kitaplar. Çok teşekkür ediyoruz Elif Berna Kutlat'a katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel konuyu ve kendimizi genç olarak hissettiğimiz ve genç olarak anlamlandırmaya çalıştığımız kitapları bizimle buluşturduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlat'a bizlerle birlikteydi. Bugün gençlik edebiyatını konuştuk. Çok da iyi etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız ve
umudumuz
için
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.